Aşabilir miyiz?
Tam başlıyor.
Ses geliyor mu?
Evet hocam, geliyor.
Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Kur'an halkası olarak Akabe Vakfı'nın böyle bir bağımlılıkla ilgili bir farkındalık yaşatmak amacıyla böyle bir dersin olması gerçekten gurur verici. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Sosyal hizmet uzmanı çok Türkiye'de bilinmeyen bir dal, sosyal hizmet uzmanlığı. Şöyle, dezavantajlı bütün birey ve gruplarla sosyal hizmet uzmanları çalışır. Tüm dezavantajlı nasıl bir grup varsa veya bir birey varsa, sosyal hizmet uzmanları bu gruplarla veya bireylerle yakından ilgilenir ve çalışırlar. Bu akşamki konumuz madde bağımlılığı ve bunun önlenmesi. Aynı zamanda bağımlılık uzmanıyım ben. Aynı zamanda terapistim. Bağımlılıkla ilgili bu akşam daha çok önleme ve bağımlılığın oluşumu ile ilgili biraz ilerlemeye çalışacağız. Tarihçesi 1960 yıllarından itibaren afyon ve esrar başta olmak üzere barbituratlar, uyku hali ve kişiyi biraz daha sersemleten ilaçların tümüne barbiturat deniyor. Ve alkolün bağımlılık yaptığı ve madde kötüye kullanımının bir davranış bozukluğu olduğu tıp kabul etmiş durumdadır. Alkol ve madde bağımlılığının yaklaşık 6000 milattan önce 6000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Ancak madde kullanımı milattan sonra 1900'lü yıllarda sorun olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Önlenmesine yönelik çalışmalar özellikle 1980'lerden sonra daha çok ortaya çıkmıştır. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi Vietnam'dan Birleşik Amerika devletlerinin askerlerinin Vietnam dönüşü, yaklaşık 200 binden fazla opiat bağımlısı ile çalışmak, uğraşmak, onların sorunlarını çözmek zorunda kaldıkları için 1980'lerde daha çok önlenmenin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Madde bağımlılığı ile ilgili kullanım yaygınlığı çalışmaları incelendiğinde 15-54 yaş arasında alkol ve tütün dışı madde bağımlılığı için yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı oranı %3 ile 7,5 arasındadır. Bir yıllık yaygınlık ise ortalama %1,4 ile 2,2 civarındadır. Sıklık ve yaygınlık oranları 15-29 yaş grubunda en yüksek olup 30-44 arasında stabil seyretmekte ve 45 yaş üstü gruplarda giderek düşmektedir. 2014 yılında Türkiye Uyuşturucu İzleme Biriminden alınan verilere göre başka merkezlerde yatarak tedavi gören hastaların ikamet yeri incelendiğinde Gaziantep 7. sıradadır. Biz Gaziantep'te biraz eğitim aldık. O yüzden Gaziantep'in sunumu bu. Zaten sonunda göreceksiniz. 10 yıl ben Gaziantep Belediyesi'nde Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde ergen alkol madde bağımlılığı tedavisiyle ilgili çalıştım ve oradan emekli olmuştum. Maddeye göre bağımlı ölümlerde Gaziantep 7. sıradaymış o zaman. Şimdi biraz yükselmiş gibidir sanki. Bağımlılık nedir? Aslında bağımlılık basitçe bir beyin hastalığıdır. Ama bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin güdümü altına girme durumu, ruhsal ve bedensel sağlıklarına ya da sosyal yaşamlarına zarar vermesine rağmen insanların belirli bir takıntılı durumu yinelemeye yönelik engellenemeyen bir istek duymaları ve bunu sürdürmeleri halidir. Yani bağımlılık kişi bir şekilde durduramıyor. Yani özellikle madde bağımlısı kullanmayı istemiyor olduğu halde kullanıyor. Çoğu madde bağımlısında bu vardır. Ben kullanmak istemiyorum der fakat yürüyebilmek için madde kullanıyorum. Yemek yiyebilmek için madde kullanıyorum. Uyuyabilmek için madde kullanıyorum der. Kullanmak istemediği halde madde bağımlıların çoğu kullanmaya devam ederler. Sadece istemiyor olmak yeterli gelmiyor. Bunu ileride belki biraz daha açıklayacağız. Özellikle bu sürecin başlama, madde bağımlılığı sürecinin başlama durumu, ya içsem, acaba kullansam ne olur, kullanabilirim gibi düşüncelerle başlıyor. Yine meraktan başlayabiliyor veya korkudan da başlayabiliyor enteresan bir şekilde. Sonra bir kereden bir şey olmaz. Ha, bir kere içeyim. İşte o bir kereden bir şey olmaz, bir kere içeyim bağımlılık noktasının başladığı yerdir. Aslında sigara üzerinden çok rahat örnek verebiliriz burada. Sigara bağımlıları, hatta ben şey derim, yani uyuşturucu bağımlısı nasıl bırakamıyor diye özellikle eğitimlerde bunu çocukları bağımlı olan aileler söyler. Ya hocam nasıl bırakamıyor yani, böyle bir şey olmaz. Soruyorum, kaç kişi sigara içiyor? Hepsi sigara içiyor. Siz sigarayı bırakır mısınız? Zor. Yani sigarayı bırakmak madem bu kadar zor, nasıl onların hemen bir çırpıda bırakabileceğini düşünüyorsunuz derim. O zaman biraz daha anlamaya başlıyorlar. Bir kereden bir şey olmaz dedikten sonra bir daha asla ben kullanmam. Bitti. Yani içmem bir daha. Bu çok yaygındır bağımlılıkta. Ben bağımlı olmam, istersen bırakırım. Bu özellikle madde kullanımının ilk bir aylarında, iki aylarında ciddi anlamda söylenen bir sözdür. Belki 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi bir süre devam edebilir. Ben istediğim zaman bırakırım. Bu o kadar madde bağımlıların söylediği bir sözdür ki. Fakat bırakmak istediğinde bırakamıyorsun. Bırakman gerektiği zaman bırakmıyorsun diye bir söz vardır. Bırakmak istediğin zaman bırakamıyorsun. Bırakman gerektiği zaman da bırakmıyor. Böyle bir sonra ardından bumerang bırakılmaz ki. Bu sefer bir süre sonra bırakmak zorundayım. Artık süreç ilerler. Madde kullanımı gerçekten kişinin hayatını fiziksel, akılsal, sosyal, ekonomik her türlü zorlamaya başlar. Ve artık bırakacağım yani bu iş gitmez demeye başlar. Ve bırakırlar. Bıraktım bir daha başlamam. Bu da aslında hani kesin konuşmak bağımlılık üzerine. Bunu yapmayacağım, şunu yapmayacağım, ben asla bir daha içmem gibi sözler çok iddialı sözlerdir. Yani bir şeyi yapmaman için onunla ilgili bazı eylemler yapman gerekiyor. Onları yapmazsan içersin, bu kadar basit. Sonra bıraktıktan sonra tekrar bir kereden bir şey olmaz. Bir kez içeceğim, bir daha dokunmayacağım. Halbuki ortalama 3-4 sene veya 6 ay, 1 yıl, 5 sene, 10 sene bırakmakla uğraşmıştı ve bir gün bırakmıştı. Bıraktıktan sonra tekrar 10 gün sonra, 1 ay sonra artık ne kadar bir süre geçmişse bir kere için bir daha içmeyeceğim. O süreç bu bir kısır döngü şeklinde devam eder durur. Ta ki ciddi bir terapi eğitimi alması gerekiyor. Ciddi terapistlerle uzun süre çalışıp, şimdi özellikle İstanbul'da YEDAM var. YEDAM'lara düzenli gitmesi, psikologlara düzenli gitmesi, doktoruna düzenli gitmesi. Belki bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl ki Amerika'da ergenleri 5 yıl eğitiyorlar. Belirli bir rehabilitasyon merkezinde 5 yıl ergenleri rehabilitasyon merkezinde tutuyorlar. Ondan sonra tamam sen tedavi oldun diyorlar. O kadar bağımlılık başladıktan sonra bırakma süreci çok ciddi bir şeydir. O yüzden mümkün olduğu kadar başlamama. Orası da tabii ileride geleceğiz. Sosyal çevre ve aileye. Esas önemli olan nokta başlamadan önce ben şey derim. Çocukların böyle üçlü dörtlü yaşlardan itibaren eğitilmesiyle başlayan bir süreçtir. İyi eğitilen, eğitim ortamı iyi olan, iyi bir anne baba, iyi bir sosyal çevrenin bir şekilde çocuklarının bağımlı olma ihtimali çok düşük. Yani ciddi anlamda düşük. O yüzden ailenin, anne babanın vermiş olduğu eğitim, sevgi dolu davranmaları, sınırlarının olması ki birazdan değineceğiz onlara aslında. Bağımlılıktan mümkün olduğu kadar kişinin başlamasına engel oluyor. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Şeker hastalığı gibi. Şöyle bir örnek verelim. Bir şeker hastası düşünün ki önüne baklavayı koyduk, yeme. Çaktırmadan yiyor. Yani şeker hastası baklavayı yediği anda şeker düzeyi nasıl yükseliyorsa, kan şekeri nasıl artıyorsa, madde kullanan bir bağımlı, aynı zamanda alkol dahil, ağzına koyduğu anda bir senede içmese, iki senede içmesi nasıl şeker hastasının kan şekeri yükseliyor ve ciddi bir sorun yaşıyorsa, madde bağımlısı bir kere de kullansa tekrar o az önce gördüğümüz kısır döngünün içine giriyor. Şeker hastası olan bir kişi kan şekerini nasıl kontrol altında tutmak için diyet yapmak durumundadır. Bağımlının da diyetleri var. Madde bağımlısının da çok ciddi anlamda tabii madde bağımlısının diyeti atıyorum. Alkollü ortama girmeyecek, örnek olarak söylüyorum. Madde kullanan arkadaşlarını bırakacak, telefondaki listeyi değiştirecek, çalışma ortamı çok sağlıklı olacak, aile ortamı sağlıklı olacak. Aile ciddi anlamda madde bağımlısını bıraktıktan sonra o çocuğu, kişiyi, danışanı destekleyecek. Bunun gibi bir sürü diyetleri var. Özellikle ilk bir yıl, ilk iki yıl çok zordur. Bir yıl temiz kalmaları bağımlıların uzun vadede çok fazla görünen bir şey değildir. Bazı sivil toplum kuruluşları var. Kendine yardım grupları diye gruplar var. İstanbul'da var bu. Assız alkolikler ve assız narkotikler diye bilinir. Oraya düzenli giden üyelerin 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık maddeden uzak kalan kişileri ben tanıdım, biliyorum. O yüzden ama yani şöyle bir şey, kişi maddeden uzak kaldı, 10 yıldır içmiyor. Şöyle söylemiyor. Bu iş benim için bitmiştir demiyor. Hayır, ben riskli bir insanım. Bu konuda dikkat etmem gerekiyor. Nasıl şeker hastası 10 yıl şeker hastalığından şeker yemiyor diyelim bir hasta 10 yıldır. O zaman bu hasta, şeker hastası bir kilo baklava yiyelim, verelim yesin. 10 yıldır nasıl olsa yemiyor. Kendini 10 yıldır bir şekilde korumaya devam ettiği gibi 10 yıl sonra da 15 yıl sonra da kendisini korumaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü kronik. Tekrar bir yudum alkol ise, bir parça madde kullanmış olsa tekrar tetikliyor, başa dönüyor. Sanki hatta sigaradan örnek verirsek, sigarayı bırakıp tekrar başlayanlarda eski kullandığı sigara düzeyine tekrar ulaşırlar. 3 günde, 5 günde çok yani sanki hiç bırakmamış gibi tekrar devam ederler. O yüzden bağımlılık ömür boyu süren bir hastalıktır. Ömür boyu devam eder. Ha, bu ne demek? Ömür boyu nasıl şeker hastası insülin ilacını kullanıyor, her gün sabah kalkınca kendi şekerini düzenliyor, diyet yapıyor. Bağımlı da ciddi anlamda kendini perhizde tutması gerekiyor, kendini koruması gerekiyor. Bir kişi bağımlı diyebilmemiz için neler olması gerekiyor? 7 şimdi bu sıralar 11'e çıktı bu kriter. Ama bunları biraz dağıtılarak 11'e çıktı kriter. Bu 7 taneden 3'ü varsa kişiye bağımlı diyebiliyoruz. 2'si varsa aday. Çok ciddi şekilde bağımlı adayı. Şimdi enteresan olan şey şu. 3'ü veya 4'ü varsa ve bu kişi artık bir 3 yıldır kullanmıyor, o zaman bitti bağımlılığı. Hayır, bitmedi. Bu 3-4 tanesi baştan teşhis koyduğumuzda, o kişiye bu 4'ü var dediğimizde, nasıl içtiyse içiyorsa 3-4 yıl bıraktıktan sonra bu 3-4 tane kriter o anda zaten olmaması gerekiyor bıraktıktan sonra. Ama tekrar içebilir anlamına gelmiyor. Yine şeker hastalığında olduğu gibi ciddi şekilde tekrar madde ve alkol ortamından her türlü uzak durması gerekiyor. Neymiş bunlar? Kişi alkol veya maddeyi kontrol edemiyor. Yani çok sorduğumuz sorulardan biri şudur. Yarın içmeyeceğim der. Bunu bağımlıların %99'u, %100'ü hatta hep şöyle söyler. Bitti artık, bir daha içmeyeceğim. Bu bir kontroldür. Bir daha içmeyeceğim. Veya yarın şu kadarlık içeceğim. Miktar koyar. Yarın bu kadarlık içeceğim. Bunu kontrol edemiyor. İşte 50 liralık içeceğim dedi. Hep 60 içer. 100 liralık içeceğim. 150 içer. O içme durumunu kontrol edemiyor. Vücutta alınan maddeye tolerans geliştirdi mi? İçtiği miktar arttı mı? Yani bir gün 5 liralık içiyorsa, bir sene sonra 10 liralık içmeye başlamışsa o alkolü, o maddeyi, bu söylediklerimize alkol dahil yalnız, o toleransı arttırdıysa, 5 liralık yerine 10 liralık içiyorsa tolerans başladı. İster bir sene sonra başlasın bu durum, ister 3 sene sonra başlasın, ister 6 ay sonra başlasın. Önemli olan toleransın gelişmediği. Kullandığı maddeyi bıraktıkları zaman ruhsal, fiziksel yoksunluk belirtileri. Fiziksel veya ruhsal. Kişi içmediğinde kendini kötü hissetmeye başlamışsa, öfkeli, huzursuz, halsiz, zaten uyuşturucu maddelerin çoğunun fiziksel yoksunlukları vardır. Ama diyelim ki fiziksel yoksunluğu yok. Ruhsal olarak sabah uyandığında nefes alamaz halde uyanıyorsa, yani bir parça içsem de rahatlasam. Bunu söyleyen çok bağımlı alkolik vardır. Hatta alkoliklerde şöyle bir şey vardır. Sabah kalkarlar. İlk önce bir parça içerler. Ondan sonra hayata başlarlar. Gündüz devam etmeyebilir. Gündüz içmeye devam etmiyor ama sabah uyandığında bir kendine gelmesi için bir parça alkol içiyor. Ondan sonra akşama kadar işine gidiyor. Bir daha içmiyor akşama kadar. Akşam tekrar başlıyor. Zamanın çoğunu madde arayarak ya da alkol arayarak ya da kullanarak mı geçiyor? Veya buraya para da girdi, bilginiz olsun. Para harcayarak veya madde arayarak. Çok para harcadın mı? Çok zaman harcadın mı? Madde kullanmak için, alkol kullanmak için, soru böyle. Zarar vermesine rağmen, kişi zararı olduğunu fark etmesine rağmen kullanmaya devam ediyor ise, başarısız bırakma girişimleri olduysa, ki şunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Benim yaklaşık 6-7 bin tane bağımlıyla çalıştım bugüne kadar. Birebir çalıştım. Tahmini rakam söylüyorum tabii. Abartılı olursa 10 bin, abartısız 5 bin. Ortayı bulalım, 7 bin dedik. Her bağımlı hemen hemen ben bırakmak istiyorum der. Ben bırakmak istiyorum dediği anda bir eyleme geçmeye çalışır. Ve çoğunlukla 24 saat içinde o eylemde başarısız olur, vazgeçer. Ya da fiziksel yoksunluğunu yaşadığı için o fiziksel yoksunluğuna dayanamaz ve tekrar başlar. Veya hastanelere en az bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere, yani ben şöyle söyleyeyim, 25-30 kere hastanede yatan alkolik ve bağımlılar tanıdım. O yüzden mümkün olduğu kadar bağımlılık sürecine başlamadan, o süreç daha başlamadan engel olabilirsek ciddi bir şekilde avantaj elde etmiş oluyoruz. Yoksa bağımlılık süreci oluştuktan sonra bırakması hem ekonomik anlamda ciddi bir külfet. Şöyle bir örnek verecek olsam, bir bağımlıyı bıraktırdıktan sonra onu bir yıl, iki yıl desteklemek gerekiyor. Yani bazen bir bağımlının günde 4 saat çalışması gerekiyor veya 3 saat çalışması gerekiyor. Böyle bir ortamı sağlamak kolay mı? Ama çalışması da gerekiyor. Yani bir de o var. Hem çalışacak hem 4 saat çalışacak. Hem rahat bir ortamda çalışacak, hem çabuk öfkelenmeyeceği bir ortam olacak. Bunların hepsini sağlamak bir anda ciddi anlamda zor. Her hafta düzenli terapilere gidecek, bunların hepsi maddi külfet. Okul başarısı, arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevresinin bir şekilde olumsuz olarak etkileniyor mu diye baktığımızda bu 7 kriterden 3'ü varsa kişi bağımlıdır. 3'ü 4'ü varsa, 4'e çıkmışsa şiddetli bir bağımlılık diyoruz. Ve artık o kişi bu kriterle o kişi artık ölene kadar bağımlıdır. İçmese de bağımlıdır. İçmiyor olması kişinin bağımlılıktan kurtulmuş olması anlamına gelmiyor. Bu çok önemli bir şey. Her an içebilir. Nasıl? Şeker hastası elini uzattığı anda şekeri bir parça baklava, hep Antep'ten kaldı o kelime de aklımda. Bir tane baklava altına, ağzına attığı anda şekeri nasıl tetikleniyorsa bir bağımlı da bir şekilde bir parça içtiği anda o 3 senede içmemiş olsa tetiklenebiliyor. Ha, tabii bunun için hemen araya bir şey, çabuk hemen bu hemen de önlenebilir. 3 yıl içmemiştir, bir kere içmiştir, bir farkındalık yaşamıştır, aile desteklemiştir, hemen toparlamışlardır. Toparlanma süreci çok kolay oluyor. Ama gizlerse, o süreci yavaş yavaş kendim atlatayım gibi durumlar yaşarsa o süreç uzuyor. Yani 3 yıl içmemek çok büyük bir olaydır bağımlılıkta. 3 yıl çok büyüktür, bir gün çok büyük bir olaydır. Bir bağımlı için bir gün içmemesi mucize derler. Çünkü bağımlının bildiği şey içmek. Bilmediği şey içmemek. O yüzden bağımlılığın bir şekilde başlamaması. Biz daha çok bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Madde bağımlı tedavisi ileride yazıyormuş meğer benim anlattıklarım. Oldukça zor olan bir hastalıktır. Bu nedenle hedeflenen çocukların ve gençlerin hiç madde kullanmaması ya da bağımlılığın erken safhalarında tehlikeyi fark edip tedaviye başlamak olmalıdır. Özellikle gençler üzerinden düşünürsek 16-17 yaşlarında diyelim ki bir çocuk kullanıyor. Biz fark ettik. Yani yaşı 20'ye geldiğinde bıraktırması daha zor olacak. Daha yeni kullanmışken bıraktırmak daha kolay olacak. O yüzden çocuklarımızla çok samimi, bize güvenmeleri lazım. Bizden korkmamaları lazım. Ben bağımlı ailelerinde şunu görüyorum. Türkiye'de ortalama bir bağımlı ailesinin çocuğunun kullandığını öğrenme süresi 3 yıl. 3 yıl sonra öğreniyor. Ortalaması bu. Çocuğu kullanıyor 3 yıldır fakat ailenin haberi yok. 3. yılın sonunda aile öğrenir hale geliyor. Bu da tabii yine ailenin bağımlılıkla ilgili çok fazla farkındalığının olmamasından kaynaklanıyor. Biraz böyle okunursa, biraz takip edilirse çok çabuk fark edilebilir. Çocuğun madde kullandığını, maddeye bulaştığını çok çabuk aile fark edebilir. Herkes bağımlı olur mu? Şimdi bağımlılığa yatkın kişilikler var. Yani bazı bağımlılığa yatkın kişiliklerin bağımlı olma ihtimali daha yüksek. Ki ileride oraya geleceğiz. Kaç dakikaydı bizim süremiz?
Daha yeni başlıyor.
Ya, yok, bayağı var da kaçta bırakacağız? Ben arada durabiliriz değil mi?
Yani soru da olabilir. Sen devam et abi biraz.
Öyle mi?
Soru alabiliriz değil mi? Sen öyle.
Benim için problem değil.
Yani uçağa doğru soru alalım.
Tamam, tamam. İçe dönük, içine kapanık, sorumsuz, saldırgın, antisosyal, kaygılı, kendine güvensiz kişilerin madde kullanma ihtimalleri. Diğerleri, sadece bu değil. Yani burada yazdıklarımız değil. Utangaç, kalabalıkta rahat edemeyen. Bu, özellikle çocukluktan itibaren bağımlı olma ihtimali, bağımlılığa yatkınlık olma ihtimali daha yüksektir. Bir kişi zaten kullanmaya devam eden herkes bağımlı olabilir. Bir kişi 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün bitti. Ha, bazı maddeler var, bir kere kullansa kişiyi bağımlı yapar. Tek bir kez. Ve enteresan bir şey bu, bazı özellikle Türkiye'de bazı maddelerin kullanım şeklinin işte İlla belirli şeylerle olması gerektiği düşünülüyor. Yok, öyle bir şey yok. Çok fazla madde, çok fazla şekilde kullanılabilir. Hiçbir genç fark etmeden sigara içen bir gence çok rahat maddeyi sigaranın içinde verebilirler. O yüzden ciddi anlamda dikkat edilmesi, takip edilmesi gereken bir durum. Sigara bağımlılığı demişiz. Bir maddeyle ilgili sigaradan bir şey söyleyeyim. Madde bağımlıların %99'u sigara içiyor. %100 de diyebiliriz ama içmeyenleri de gördüm. Bir iki tane gördüm yani. Bir iki tane gördüysen 5.000 kişide 5.000'de bire düştük değil mi öyle? İki kişi falan yani 5.000 kişi içinde ben iki üç kişi gördüm. O zaman %99 değil. 5.000'de 4.999'muş. 5.000'de 1'miş. O yüzden yani ilk başlangıç, madde bağımlılığının başlangıcı aslında sigara denilebilir çok rahat. Sigaranın içinde neler var? Aktif olarak kullanmayanları da etkileyen tek madde sigaraymış. 4.700 üzerinde kimyasal madde bulunmakta. Sadece nikotinin bağımlılık yapıcı etkileri iyi bilinmekte, diğerleri. Sigara akciğer kanseri ölümlerinin %90'ından, tüm kanser ölümlerinin %30'undan, kronik akciğer hastalığına bağlı ölümlerin %75'inden, kalp krizi ölümlerinin %25'inden sorumludur. Alkol bağımlılığı erişkinlerin %30'da 45'i yaşamının bir döneminde en az bir kez aşırı alkol almaya bağlı bir sorunla yasal, iş, okul, trafik konusunda karşılaşmıştır. Bu oran sanki biraz bana fazla gibi geldi. Halk sağlığı yaptı bu oranı ama halk sağlığı tabii ben öyle hissettim. Benim düşüncem. Alkolik kötüye kullanım ve alkol bağımlılığı ile birlikte yaşam boyu yaygınlığı %13,8. Ama bağımlılık Türkiye oranında %2,7 olarak biliyorum ben. Alkol ve madde bağımlılığı olarak ikisini bir arada söylediğimde. Alkolün zararları kansızlık, uykusuzluk, ayaklarda ağrı ve his kaybı, bunama, çift görme, beyin hasarı, cinsellik hasarsızlık, karaciğer hasarı, delirium tremens. Delirium tremens alkol bağımlılığında özellikle alkolü bırakırken bırakma aşamasında bir doktorla birlikte bırakması gereken, doktorun müdahale etmesi gereken bir durumdur. Burada ölüm riski vardır. Özellikle yoğun alkol kullananların hastanede bırakmaları gerekiyor. Bu delirium tremens sonucunda kişi ölümle karşılaşabilir. Yoğun halüsinasyon görür o sıra. O yüzden alkoliklerin bir şekilde hastanede alkolü, belirli bir tedavi merkezinde, doktor gözetiminde alkolü bırakması çok önemli bir şeydir. Esrar bağımlılığı dünyada en sık kullanılan yasa dışı maddedir. Yaşam boyu yaygınlık %4-7 civarındadır. Özellikle halk arasında bağımlılık yapmadığına, zararı olmadığına dair birçok yanlış inanış bulunmaktadır. Alkol, esrar ciddi bağımlılığı olan, hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, şizofreniye normal insanlardan 7 kat fazla sebep olan bir bağımlı olan bir maddedir. Şizofreniye normal her insan şizofreni olabilir. Herkesin başına bu gelebilir. Ama esrar kullananların 7 kat daha fazla şizofreni olma ihtimali vardır. Ciddi bir bağımlılığı vardır. Fiziksel bağımlılığı olmadığı söylenir. Fiziksel bağımlılığı da vardır. Ben şahsen bunları gördüm. Ruhsal bağımlılık, akciğer kanseri, panik, korku, kuşku hali. Ciddi anlamda esrarla ilgili birkaç fazla bilgi vereyim. Esrar kullananların, özellikle gençlerle ilgili söyleyeyim. Gözleri çok çabuk kızardığı için nedir o? Bir tane damla taşırlar yanlarında ki o damlayı kullandığı zaman gözün kızarıklığını alır. O damlayı taşırlar. Yani gençlerde böyle cebinde gözle ilgili bir damla görürseniz veya ara ara gözde kızarıklık gördüğünüzde bu esrar kullanmış olma ihtimali olduğunu gösterir. Kesin demiyoruz bunları. Yani şimdi yarın sabah birisi daha çocuğunun çantasında damlayı görür görmez ensesine de yapışmasın. Aman ha. Testosteron düzeyinde azalma, konsantrasyon kaybı, bellek bozuklukları, beyin hasarı, reflekslerde bozulma, yeni sorunları çözme yeteneğinde kayıp, halsizlik de var. Amotivasyonel sendrom halsizlik anlamına gelir aynı zamanda. Bütün hayat motivasyonu gider, düşük. Böyle yerimden kalkmayayım. Sabaha kadar oturayım. Böyle bir yerinden kalkmama hali, çalışmama, işte hayatın içine girmeme. Bütün bu istekleri alır. Akıl hastalığına sebep olur. Psikoz demiş. Psikoz bir akıl hastalığıdır arkadaşlar. Ciddi anlamda şizofreniye götüren bir yoldur psikoz başlangıcı. Gerçekle gerçek olmayanı ayırt edememe. Psikoz gerçekle gerçek olmayanı, hayal olanı ayırt edememe. Sesler duyma, bazı olmayan görüntüleri görme gibi şeyler. Eser kullanımında bilişsel yetilerin değerlendirilmesi. 14-22 yaş arası başlayıp 22 yaşında kesenler hiç kullanmayan 27 yaşındakilere göre bilişsel sorunlar daha fazla. Ciddi anlamda psikolojik sorunlar başlar. Kullanım arttıkça, kullanım süresi arttıkça kişinin aslında hayatındaki sorunlar artmaya ve o zaman aile fark etmeye başlıyor. İlk zamanlar daha çabuk, daha çok gizlenebiliyor. O yüzden ilk zamanlar, ilk madde kullanmaya başlayanlar böyle bir gün kullandı, ertesi gün kullandı, bir gün sonra içti. Böyle içmiyorlar. Haftada bir, bir süre sonra 3 günde bir, bir süre sonra 2 günde bir, bir süre sonra her güne düşüyorlar. O işte haftada birken bir gencin içtiğini fark etsek, anlasak, onunla konuşsak, yardım etmeye çalışsak, tabii bu ailenin, sevgi bağının güçlü olması lazım ki çocuk bize açsın bunu. Çoğunlukla çocuk korktuğu için ailesiyle konuşamıyor. Babam duysa öldürür beni diyor. Ben çok duydum. İlk içtiğini baban duysa ne derdi? Öldürürdü beni. Şimdi baban getirdi seni buraya diyorum. Hiç sorma diyor. Seni tedavi ettirmeye baban getirdi yine. Ama ilk içtiğimi duysa beni öldürürdü. Yani beni öldürürdü korkusunu yaşayan çocuk ailesine nasıl madde kullandığını söylesin. Ne oluyor? Mümkün olduğu kadar gizlemem gerekir. Ben bir yanlış yaptım, hata yaptığını fark ediyor zaten. Ben bir yanlış yaptım, hata yaptım. Bu hatayı ne kadar çok gizlersem ben o kadar rahat ederim diye düşünüyorum. 17 yaş öncesi başlayanlar, sonrasında başlayanlar değil. Yürütsel işlevlerde soyut anlamlandırıcı, sözel akıcılık, verbal öğrenme ve bellek, kontrollere göre anlamsız yetersizlik 17 yaş öncesinde başlayanlarda bu oluyormuş. Planlama, inhibisyon ve karar verme sorunları erken ilişkinlikte de gelişmeye devam etmekte. Esrar ile ilişkili bazı bilişsel işlevler esrar kesildikten sonra düzelirken giderek artan veriler bazı diğer işlevlerin esrar kesildikten sonra da devam ettiğini göstermektedir. Verbal öğrenme, bakmıştım ona. Neydi? Rakamlarla ilgili, hece ile ilgili öğrenme yeteneğini alıyor. Onu da aklımdayken söyleyeyim. Sonra neden söylemedim diye kendime kızıyorum şeyden sonra. Bak orada bir şey söyleyecektin, unuttun diyorum kendi kendime. Kokain bağımlılığı Amerika'da, Güney Amerika kıtasında yaygın kullanımı görülmektedir. 91 yılında yapılan bir çalışmada ABD'de nüfusun %12'sinin bir veya daha fazla kez kullandığı göstermektedir. Kokain uyarıcı bir maddedir ve çok kısa zaman içinde bağımlılık yapabilir. Bir kez dahi kullanmayla bağımlılık yapabilir. Neler yapıyor kokain? Depresif duygu durum, ajitasyon, öfke patlamaları, tükenme sendromu, cinsel iktidarsızlık. Tersi bilinir. İlk kullanıldığında cinsel anlamda belirli bir aktivite getirir. Fakat ilerleyen zamanlarda belirli bir kullanım düzeyinden sonra cinselliği bitirir kokain. Beyin kanaması, kalp hastalığı, akıl hastalığı ve ölüm. Eroin kullanımı. Burada bir eroin kullanan bayanın ilk kullanımından son kullandığı gündeki fotoğraflarını çekmişler. Bu o aşamayı çekmişler. Enteresan. Soldaki hal, son hali, en sağdaki hali herhalde. Opiyat bağımlılığı, eroin. Santral sinir sistemi depresanıdır. Kullandıkları zaman zihinsel işlevlerde solunum ve kalp hızında azalmaya neden olur. Bilindiği gibi sadece enjeksiyonla kullanılmaz. Sigaranın içinde dahi kullanılır. O yüzden halkımızın çoğu eroin deyince aklına enjeksiyon gelir. Enjeksiyonda kullanma gelir. Hayır, birçok yöntemle kullanılabilir. Bilginiz olsun. Özellikle birçok hastalığın yayılmasında en önemli sebep olarak görülmektedir. AIDS'in yayılmasında cinsel ilişkiden sonraki en büyük risk ereğindir. Hepatit B ve C, o da yine şırınga kullanımından kaynaklı bu AIDS'in yayılmasına sebep olan ereğin şırınga kullanıma bağlı olarak. Birbirlerinin şırıngalarını, birbirlerinin enjeksiyonlarını kullandıkları için hastalık artıyor. Neler oluyor? AIDS'e sebep oluyor. Hepatit, cinsel iktidarsızlık, beyin hasarı ve ölüm. Yine aşırı dozdan ölümlerin %90'ı eroinendir. Aşırı doz. Ama şurada şöyle bir hata vardır. Benim gözlemlediğim deneyimlerimden. Bağımlılar çok fazla ölmek için uyuşturucu kullanmazlar. Yaşamak için kullanırlar. Tersi. Yani daha rahat yaşayabilmek için. Kullanmadığında fiziksel yoksunluk yaşadığı için şöyle bir tanım yapmıştı bana bir danışanım. Kullanmadığında ne oluyor dediğimde, üzerimden tank geçiyor ve ben yaşıyorum. Böyle düşünün diyor. Tank üzerimden paletleriyle geçiyor. Geçtikten sonra ben ayaktayım, her tarafım ağrıyor, ölüyorum. Kullanmama halini anlatırken bunu söylüyor. Yoksunluktaki fiziksel yoksunlukta yaşadığı sıkıntıları anlatmak amacıyla bunu söylüyor. Kullandığında da normal insan olabiliyor. İşe gidebiliyor. Tabii bu belirli bir süre için söylüyorum. 3 ay, 5 ay kullanarak işe gidebilir. 3. 5. aydan sonra devam edemez. Bir şekilde işinde aksaklıklar çıkar. Öyle hem eroin kullanıp hem çalışabilmesi kişinin çok toleranslı bir iş yerinde çalışması lazım. Her şeyinin normal görüldüğü bir iş yerinde çalışması lazım. Yoksa kolay bir durum değildir bu. Amfetaminler, metamfetamin. Bunlar da uyarıcılar. 2. Dünya Savaşı sırasında uyanıklık ve cesaret versin diye Japon kamikaze askerler tarafından kullanılıyor. Kullanımla ilgili intoksikasyon belirtileri, zehirlenme, intoksikasyon, yani kullandıktan sonra neler oluyor? Aşırı neşelilik, anksiyete, depresyon, panik ataklar, depersonalizasyon, paranoya, psikotik yaşantılar, bilişsel kayıplar, bellek kaybı, planlama yeteneğinde azalma gibi devam ediyor zannediyorum. Bu da metamfetamin dişi derler buna. Geçeyim şöyle hemen. Anlatırız. Uzun süre bakamıyorum ben. Böyle rahatsız oluyorum. Metamfetamin kullananlarda vücutlarında yaralar çıkmaya başlar. Ve metamfetamin kullanınca birinci yıldan sonra dişleri artık dökülmeye başlar. Bu hale gelir dişleri. Enfeksiyon zaten yazılmış burada. Beden ısısında artış, karaciğer yetmezliği, sıvı kaybı, kas ağrıları, hipertansiyon, kardiyolojik komplikasyonlar ve ölüm. Hepsinin sonunda ölüm yazıyor, farkında mısınız? Bağımlılıkta şey vardır, bir söz vardır. Şayet iyileşme devam etmezse sonumuz hapishaneler, hastaneler ve ölüm der. Ya hapishanelere girip çıkmaya başlarlar. Hatta ben şey derim, bir bağımlı için hapse girdiğinde falan bırakmaya çalışıyor, yıllardır bırakamıyor. Ailesi hapse düştü, gözün aydın diyorum ben bazen. Çünkü hapiste kullanmayacak. Uzun 5 sene, 10 sene cezaevinde yatarsa vücudu 5 sene, 10 sene huzur bulacak. Ve çıktığında da devam etmeyebilirse bir şekilde bir kurtuluş yolu oluyor. Aile belki bir süre buna tepkiyle bakıyor ama belirli bir süre sonra evet diyor. Ne? Sentetik kanabinoidler. Bonsai. Bunu zaten çok meşhur biliyorsunuz. Yıllardır ölümlerin sebebiyet veren bir sentetik kanabinoid. İçinde bine yakın banyo tuzundan işte bir sürü adını vermek istemediğim, bilmediğimiz ve bir sürü maddeler olduğu söyleniyor. Ya fare zehri olduğu söyleniyor. Çeşitli şeyler katılıyor. Bunlar da tabii ciddi anlamda hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Neden tercih edildi ediliyor? Biraz zararı yok diye baştan ve çok ucuza dağıtılmış. Biraz bundan dolayı bir de satılan paketlerin üzerinde böyle can canlı fosforlu şeyler koymuşlar ilk zamanlar. Ki bir ara serbest olarak yurt dışından geliyormuş. Daha sonra bir süre sonra fark edildi. Şimdi şükürler olsun çok fazla yaygın değil. O eski yaygınlık gitti. Şükürler olsun. Sentek kanabinoidlerin kısa dönem etkileri. Kontrol kaybı, ağrı duygusunda azalma, ajitasyon, kuru deri, nöbetler, bulantı ve ölüm. Yüksek kan basıncı, yüksek nabız sayısı, kalp çarpıntısı, spastik vücut hareketleri. Zaten bunların çoğunu televizyonlarda görmüşüzdür. Ek olarak panik, paranoya, delüsyon ve halüsinasyonlarla giden şizofreni benzeri tablolar. Uçucu maddeler var. Uçucu maddeler de ciddi anlamda beyni etkiliyor ve çok çabuk bağımlılık yapıyor. Fiziksel yoksunluğu çok fazla olmayan bir maddedir. Bu böyle yavaş yavaş geliyor, hoş geliyor. Diğer psikiyatrik hastalıklara ikincil olarak ahlaki ya da etik bir sorun değil, kişilik bozukluğu değil bağımlılık. Ayrıca bağımlılık bir seçim değil. Yani bir genci çağırsak şimdi buraya, yani ben ileride bağımlı olmak istiyorum diyecek bir çocuk hiç duymadım ben bugüne kadar. Aslında yani seçerek gitmiyor insanlar ilk gittiklerinde çoğunlukla ama bir şekilde yaşam tarzlarından dolayı veya ailenin olumsuz davranışlarından dolayı, sosyal çevreden dolayı kişiler bağımlı olabiliyor. Madde bağımlısı olma riskini artıran etkenler. Evet bu. Ergenlik dönemi başlı başına bir etken. Analitik düşünceye dayalı akılcı eğitimden yoksunluk. Olayları neden sonuç ilişkisi değerlendirerek sağlıklı bir sonuca ulaşamamaları diye açmış orayı. Spor, sanat, yararlı hobiler ve sosyal faaliyetlerin özendirilmemesi veya bunların kısıtlanması. Sporda ne yapacaksın? Hobi de neymiş? Bize eskiden böyle derlerdi biliyor musunuz? Yani şimdi pek o kadar olduğunu düşünmüyorum. En önemli şeylerden bir tanesi sevgi eksikliği. Sevgiyi tanımama ve yaşamama. Bağımlı hastalarda en çok gördüğüm şey bu. Yani bağımlı danışanı böyle bir parça seviyorsun, peşinden ayrılmıyor. Biraz böyle sevgi dolu davrandığında, hatta şey derler, ya benim danışanlarım, sürekli gülümsüyorsun. Sürekli gülümsüyorsun nerede görsem. Yani herhalde biraz yapımda da var gülümsüyor olmak. Ama yani onun nasıl bir acı bir şey olduğunu bilen kişilerden biriyim. O sevgi dolu davranmak bağımlıyı aslında tedaviye yanaştırıyor. Sevmek, ona iyi davranmak, olumlu davranmak, hatalar yapıyorlar. Hatalarına gerektiğinde madde kullanmadığı sürece hoşgörü göstermek, çok bunlarla ilgili tehditkar veya öfke, tabii ben bağımlılık tedavi merkezlerinde çalıştığım için oralarla ilgili söylüyorum burada. Böyle durumlarla ilgili sevgi dolu davranmak hastaları başlı başına iyileştiriyor. Zamanlı üretkenlikten uzak bar, kahvehane, kumarhane gibi yerlerde geçirme. Genetik yatkınlık çok fazladır. Fakat şunu da bilmenizi isterim. Babasının bağımlı olduğu ikiz bir çocuğun bir tanesi bağımlı olurken ikizin diğeri bağımlı olmayabiliyor. Genetik olarak bağımlılık geçer. Fakat yani ikiz kardeşim biri bağımlı, ikizin biri bağımlı, diğeri bağımlı olmayabiliyor. Böyle genetik olarak geçiyor ama hani kesin diye de bir şey yok. Ona bakar. %60 sosyal çevre, %40 genetik olarak geçer deriz. Kendisi ve yaşadığı sosyal çevreyle ilişkili sağlıklı bir iletişim kuramıyor olması bağımlılığı olma riskini artıran sebeplerden bir tanesi. Aile, okul ve sosyal çevrenin aşırı baskıcı tutumu nedeniyle kendini ifade etmede güçlük yaşama. Benim gördüğüm bağımlılarda şöyle bir şey var. Şimdi burada oturuyoruz beraber. Diyelim ki burada bir tane de bağımlı var. Farz edelim. Şuraya çık, kendinle ilgili bir iki dakika bir şeyler anlat. Ne istiyorsan anlat. Çok yaparız biz bunu eğitimlerde. Ne istiyorsan anlat. Kim anlatmak ister? 30 kişi var. Hiçbir el kaldırmıyor. Ne var? Rezil olurum. Ben konuşamam. O kalabalıkta rahat edemiyor oluşu zaten bağımlılığın en ana sebeplerinden bir tanesi. Özgüveninin düşük olması. Tersi de yalnız bağımlılığa sebep olur. Fazla özgüven mesela. Çok fazla kendine güveniyor olması da bağımlılık sebeplerinden bir tanesi. Kendine güvenmemesi de ikisi de. Ara ara böyle konuyu dağıtıyor gibi hissediyorum. Dağıtıyor muyum? İyi değil mi?
13 dakikamız var. 3 dakika sonra
Öyle mi? Sonra devam eder miyiz?
Tabii, soru cevap yapıyoruz. Burayı kapatırız.
Ha iyi olur çünkü daha bayağı var.
Tamam.
Yani fırsatını buldum bırakmam. Tetikleyici faktörler. Arkadaş grubuna bağlı etkenler. Ebeveyne bağlı etkenler. Yalnız ebeveyne bağlı etkenler artık arkadaş grubuna bağlı etkenlerden kat kat fazladır. Bana göre yalnız. Benim deneyimlerime göre. Ebeveyn bir çocuğun bağımlı olmasına da sebep olabilir, olmamasına da sebep olabilir. Ebeveynin davranışları tamamen çocuğun ileriki yaşantısında nasıl olacağını belirler. Tabii arkadaş grubu etki değil mi? Etken ama ebeveyn ciddi bir şekilde çocuğuyla bağ kurabilmişse arkadaşlarına hayır deme gücü yüksek oluyor. Ebeveynin bağı güçlüyse. Ama güçlü değilse bu sefer arkadaşa hayır diyemiyor. Kime hayır diyor? Anne babaya hayır diyor. Bana karışma diyor. Niye arkadaşının yanında olacak? Halbuki bağ çok iyiyse anne babaya bana karışma diyemiyor. Ya lütfen işte git ya ne olur. Böyle biraz daha bize hayır diyemeyecek kadar sevgi bağımızın oturmuş olması gerekiyor. Kişiye bağlı etkenler, biyolojik etkenler, toplumsal, kültürel, sosyal etkenler. Bilgili ol, bağımlı olma. Aslında bu etkenlerin devamını önümüzdeki hafta veya fırsat verdiğinizde devam edelim diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca sorularınız var ise sorularınızı alabiliriz.
Şimdi soru kim soru sormak ister diye söyleyeceğim. Sormayanlar
Ha tabii.